Ayrım 14, sayfa 143. Verandanın ışığı açıktı. Lapa lapa yağan karın arasından sarımsı ışığı görebiliyordu mağara. Sadece onun evinde ışık yanıyordu bu saatte. Hemen hemen her gece lambalarının bir insanın eliyle değil de zamanlayıcı tarafından yakıldığı bir eve giriyordu. "Bu akşam evde beni bekleyen biri var," diye geçirdi aklından. Sonra Victor'un arabasının artık evin önünde olmadığını gördü. "Gitmiş," diye düşündü. "Yine her zamanki gibi boş bir eve geldim." Az önce verandanın kendisini sevecenlikle karşılayan ışıkları artık memnun etmiyordu onu. Müthiş bir hayal kırıklığıyla park yerine döndürdü arabayı. Onu en çok rahatsız eden Victor'un gidişi değil, gidişine gösterdiği tepkiydi. Onunla geçirdiği topu topu 2-3 saat ve ben yine 3 yıl öncesine geri dönüverdim, diye düşündü. Nerede o ezimli, özgürlüğüyle gurur duyan mağara? Garajın uzaktan kumandasına bastı. Kapı gürleyerek açıldığında bir an irkildi. Sonra da gülmeye başladı. Mavi bir Toyota garajın sonuna park etmişti. Victor arabasını garaja çekmişti sadece. Kiralık Toyota'nın yanına çekti ve garaj kapısını arkasından kapatırken bir süre arabanın içinde oturup kanının içinde bir uyuşturucu zerk edilmiş gibi nabzının gittikçe artan bir hızla gümbür gümbür atışını dinledi. 10 saniyelik kısa bir zamanda birden umutsuzluktan coşkuya geçiş. Kendisine aralarında hiçbir şey değişmediğini hatırlatmak zorundaydı. Arabadan atlayıp derin bir nefes aldı ve eve girdi. "Victor?" Cevap yoktu. Oturma odasına bir göz attıktan sonra koridoru geçip mutfağa geldi. Kahve fincanları yıkanıp kenara konmuştu. Ziyaretinin bütün kalıntıları silip gitmişti. Yatak odalarına, çalışma odasına baktı. Victor yoktu. Oturma odasına döndüğünde kanepenin ucundan dışarı fırlamış beyaz çoraplı bir ayak fark etti. Bir süre ayakta durup kolları yere sarkmış vaziyette huzurlu bir yüz ifadesiyle uyumasını seyretti Victor'un. Hatırladığı Victor bu değildi. Birden volkan gibi parlayan hırsıydı onu Victor'a çeken başlangıçta. Evliliklerinden tek hatırladığı aralarında geçen şiddetli tartışmalardı. Boşanmalarıyla birlikte mağara onunla olan anılarını kafasında daha da çirkinleştirmiş, onun çok kötü ve çok öfkeli biri olduğunu telkin etmişti kendine. Bu anıları olabildiğince beslemiş. Ama yıllar sonra onu bu şekilde savunmasız görünce, istemese de kendi kendine bazı şeyleri itiraf etmenin zamanının geldiğini anlamıştı. "Sen uyurken seni hep böyle seyrederdim. Seni severdim ben." Dolaptan bir battaniye alıp üzerine örttü. Saçlarına dokunmak için ellerini uzattı ama birden durdu. Eli kararsızlıkla gidip geliyordu. Victor gözlerini açmış ona bakıyordu. "Uyumuyordun öyle mi?" diye sordu mağara. "Bir türlü uyuyamadım. Saat kaç?" 2:30. Homurdandı Victor. "Aslında gidecektim ama..." "Kalabilirsin de. Deliler gibi kar yağıyor." "Belediye araçlarını görünce arabayı garaja çektim. Umarım sakıncası yoktur." "İyi ki garaja koymuşsun. Yoksa arabayı çekerlerdi. İyi olmuş." Mağara gülümseyip "Hadi artık uyu," dedi yavaşça. Bir süre birbirlerini seyrettiler. Özlem ve endişe duyguları arasında sıkışıp kalmış mağara, yanlış bir adımın sonuçlarını gayet iyi bildiği için hiçbir şey söylemedi. Kesinlikle ikisi de aynı şeyleri düşünüyorlardı. Yatak odasının yukarıda olduğunu ikisi de gayet iyi biliyordu. Az biraz el ele yürüyecekler, birbirine sarılacaklar ve işte her şeye kaldıkları yerden en baştan başlayacaklardı belki de. Mağaranın kaçamak için zorlandığı bir yerden. Bataktan kurtulmak için çabalarmış gibi büyük bir cesaretle kendini zorlayarak yeniden kalktı. "Sabah görüşürüz," dedi. Gözlerinde hayal kırıklığı okudum sanki diye düşünüp bu ihtimal karşısında az biraz sevinmekten kendini alamadı. Yatağa yatmış ama aynı çatı altında olduklarını düşüncesiyle bir türlü uykuya dalamamıştı. Mağaranın çatısı altındaydılar. Mağaranın bölgesindeydiler. San Francisco'da oturdukları ev Victor'un evlenmeden önce tuttuğu ev olduğu için mağara orayı asla kendi evi gibi benimseyememişti. Bu gece şartlar tam tersine dönmüş ve kontrolü ele alan mağara olmuş. Bir sonraki adımı mağara belirlemişti. Olabilecekler kafasını allak bullak etmişti. Birden irkilerek uyandı. Gün ışığı şimdiden pencerede parlamaya başlamıştı. Bir süre yatakta kalıp onu uyandıran şeyin ne olduğunu düşündü. Victor'a ne diyeceğini düşündü. Sonra garaj kapısının gürültüyle açıldığını ve çıkan arabanın sesini duydu. Yataktan atladı ve pencereden dışarı baktı. Tam da o sırada Victor gaza basmış, köşeyi dönüp gözden kaybolmuştu bile. 8. Jane Rizzoli daha gün ağarmadan uyandı. Oturduğu apartmanın bulunduğu sokak hala çok sessizdi. Sabah trafiği henüz başlamamıştı. Karanlığa bakıp düşündü. Hadi ama, bunu yapman lazım. Kahrolası kafanı daha ne kadar kuma gömeceksin ki? Gece lambasını açıp yatağın kenarına oturdu. Midesine bulantıdan kramplar girmişti. O da buz gibi olmasına rağmen o buram buram terliyor, tişörtü koltuk altlarına yapışıyordu. Bir problemle karşı karşıya olduğunu kabullenmenin zamanı gelmişti artık. Yalın ayak banyoya yürüdü. Paket bir gece önce bıraktığı yerde, tezgahın üstünde duruyordu. Kutuyu açtı. Folyoyu adeta parçaladı ve içinden test çubuğunu çıkardı. Gece talimatları teker teker ve büyük bir dikkatle defalarca üst üste okumuş, her şeyi kafasına kazımıştı ama yine de son bir kez daha okumak için durdu. Biraz daha fazla zaman kazanmaktan başka bir şey değildi bu. Sonunda klozete oturdu. Test çubuğunu bacaklarının arasına sokup ucuna işeyerek sabah idrarıyla iyice ıslattı. 2 dakika bekleyiniz yazıyordu talimatta. Test çubuğunu tezgahın üzerine koydu ve mutfağa gitti. Kendine bir bardak portakal suyu doldurdu. Bir silah kavrayıp arka arkaya hiçbir hedefi sektirmeden atış yapan eller şimdi bu bardağı dudaklarına götürürken zangır zangır titriyordu. Mutfaktaki saate kısa bir bakış attı. 2 dakika dolarken son saniyelerde nabzının hızlandığını hissetti. Şimdiye kadar asla ödlek yapmamış, düşmanla yüzleşmekten asla korkmamıştı ama bu başka bir şeydi. Çok özel ve Jane'i kesinlikle kemirip tüketen bir şey. Yanlış bir seçim yapmış oluşunun ve bu yanlış seçimin üstünden ömür boyunca acı çekeceğinin korkusuydu bu. Boş ver Jane, aldırma. Oldu bir kere. Birden öfkelenip bu kadar ödlek olduğu için kendinden iğrendi. Bardağı tezgaha koydu ve banyoya geri döndü. Hiç kendini toparlamaya gerek duymadan, duraksamadan doğruca tezgaha yürüdü ve çubuğu eline aldı. Test çubuğunun üzerindeki pencerede beliren bu mor çizginin ne anlama geldiğini öğrenmek için talimatları okumasına gerek yoktu. Ne ara yatak odasına gittiğini hatırlamıyordu. Kendini birden dizinde test çubuğu öylece yatakta otururken bulmuştu. Çok fazla kadınsı ve çarpıcı olduğunu düşündüğü mor rengi hiçbir zaman sevmemişti zaten. Şimdi gözünün önünde duran o en nefret ettiği renk sanki onunla dalga geçiyordu. Sonuca hazırlıklı olduğunu düşünmüştü ama şimdi asla hazırlıklı olmadığını anlamıştı. Sürekli aynı pozisyonda oturduğu için bacakları uyuşmuştu. Ama hiç de kımıldayacak hali yoktu. Beyni de durmuştu sanki. Şok olmuştu, tereddütteydi. Bir sonraki adımının ne olacağını bilmiyordu. Aklına gelen ilk dürtü çocukça ve tek kelimeyle mantıksızdı. Annemi istiyorum. 34 yaşında özgür bir kadındı. Nice kapı kırmış, nice katiller yakalamıştı. Hatta bir adamı bile öldürmüştü. Ve şimdi birden annesinin şefkatli kollarına ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Telefon çaldı. Sanki ilk defa görüyormuş gibi şaşkın şaşkın telefona baktı Jane. 4. çalıştı açabildi sonunda. ''Hey, sen hala evde misin?'' dedi Frost. ''Bütün ekip burada.'' Frost'un söylediklerine konsantre olmaya çalıştı. ''Ekip mi? Havuz mu?'' Yatağının kenarındaki saate dönüp baktığında saatin 8'i çeyrek geçtiğini gördü. Rizzoli havuzun dibini araştırmak için hazırlar. Başlayalım mı? Evet, tabii. Hemen geliyorum. Jane telefonu kapadı. Çıkan bir ses, hipnozcunun parmaklarını şıklatması gibiydi. Doğruldu. Kendine gelmişti artık, hayal dünyasından çıkmıştı. Odaklanması gereken işi onu bekliyordu yine. Test çubuğunu çöpe attı. Sonra giyinip işine gitti. Fare kadın. İşte yaşamının bittiği yer diye düşündü Maura masada yatan cesede bakarken. Korkuları bir çarşafın altına saklanmış. İsimsiz, yüzsüz biri olarak varlığının tek özeti hayatına son veren, aşağılandığını vurgulayan 4 kelimelik cümle sadece. Leş yiyicilere yem olmak. Fener ışığında haşeratlar sıçrayıp dururken cesedi yerinden kaldıran Darren Crowe olmuştu. Morg'dan gelen ekibe öylesine bir isim uydurmuştu kadından bahsederken. Bu sabah Maura odasına doğru yürürken elemanları ölü kadından bahsederken ona fare kadın dediklerini duydu. Lakap oldukça uygun olmasına rağmen dedektif Slipper'ın bile ondan konuşurken fare kadın dediğini duyduğunda yüzü buruşmuştu. İşte bu şekilde korkularımızı yenebiliyoruz diye düşündü. Bu şekilde onlarla kendimiz arasında bir mesafe koyuyoruz. Onlara ya takma adlar takıyoruz ya da onları bir sıfatla, bir dava dosyasıyla tanımlıyoruz. Böylece onları insan kimliğinden çıkartarak kötü kaderlerinin bizi üzmesine izin vermiyoruz. Crow ve Slipper laboratuvara girerken başını kaldırıp onlara baktı. Slipper gece geç saatlere kadar çalıştığından dermansız kalmıştı ve otopsi odasının keskin ışıkları altlarında torbacıklar oluşmuş gözlerini ve sarkık çenesini iyice ön plana çıkarmıştı. Crow onun yanında genç bir aslan gibi formunda ve kendinden emindi. Crow bozum etmek isteyebileceğiniz türden biri değildi. Bu kendini beğenmiş adamın yaldızlı giysilerinin altında pusuda bekleyen bir zalim vardı. İğreniyormuş gibi dudaklarını büzüştürmüştü cesede bakarken. Zevkli bir otopsi olmayacağı kesindi ve Crow dahi bu manzaraya dehşet içinde bakıyordu. Röntgenleri astım, dedi Maura. Hadi başlamadan önce bir üzerinden geçelim. Odanın uzak bir köşesine gidip ışığı açtı. Kutunun ışıkları kaburga kemiklerinin, omurganın ve leğen kemiğinin hayalete benzeyen görüntülerini aydınlatarak titreye titreye yandı. Parlak metalik tanecikler göğüs kafesinin içindeki akciğerlere ve kalbe yıldız galaksisi gibi yayılmıştı. Av fişeğine benziyor, dedi Slipper. Lafı ağzımdan aldın, dedi Maura. Ben de ilk gördüğümde böyle düşünmüştüm. Ama şuradaki kaburga kemiğinin yanına bakın. Şu mat bölgeyi görüyor musunuz? Neredeyse kaburganın içine girip kaybolmuş. Merminin metal kısmı mı? Dedi Crow. Bana öyle geldi. O zaman bir av fişeği kovanı değil. Hayır değil. Glacier'a benziyor. Şu gördüğüm mermilerin sayısından anladığım kadarıyla mavi uçlu bakır kaplamalı 12'lik bir Glacier'a benziyor. Normal bir kurşundan çok daha fazla tahrip gücü yaratmak için tasarlanmış Glacier modeli cephanelikler hedefin tek bir noktasına isabet eder ve çarpışma sonrasında da küçük parçalar ayrılırdı. Bu yüzden de bu tek kurşunun verdiği hasarı görmek için gövdeyi açmasına gerek yoktu mağaranın. Göğüs filmlerini çıkarıp yenilerini astı. İçlerinde eksik bir şeyler olduğu için bunlar bir şekilde rahatsız edici görüntülerdi. Hepsi birden her iki kolun dirsekle bilek arasındaki bölümüne bakıyorlardı. Ön kol ve dirsek kemikleri yani kolun ön kısmında bulunan iki uzun kemik dirsekten başlar, kalın ve çakıl taşına benzer bilek kemikleriyle birleşirdi ama bu kol kemikleri öylece baltayla kesilivermişti. Sol el buradan kesilmiş. Tam ön kol kemiğinin ve skafoid kemiğinin arkasındaki birleşme yerinden, dedi Maura. Katil elle birlikte bilek kemiklerinin tümünü çıkarmış. Hatta burada ve diğer röntgenlerde de çentik izlerinden bazılarını ve kazıyarak aldığını görebilirsiniz. Eli kol kemiklerinin bilek kemiğiyle birleştiği yerden ayırmış. Diğer röntgeni gösterdi Maura. Şimdi sağ ele bakın. Burada o kadar temiz çalışmamış. Bilek eklemlerini iyice kesememiş ve eli çıkartıp alırken arkada çengel kemiğini bırakmış. Bakın burada bıçak nasıl bir kesik atmış. Sanki eklem yerini bulamamış da bulana kadar etrafını körük örne testerelemiş gibi. Demek elleri baltayla kesmemiş, dedi Slipper. Hayır, bıçakla kesmiş. Hani eklemleri bükerek, bağları keserek tavuğu parçalara ayırırız ya, aynı onun gibi. Aynı şekilde eli kesip almak için de bıçak kullanmış. Slipper yüzünü ekşitti. Bu aralar pek tavuk yiyemeyeceğim anlaşılan. Ne tür bir bıçak kullanmış? Diye sordu Crow. Kemik temizleme bıçağı olabilir, Nestor de. Fareler alınan bölgenin ucunu o kadar kemirmiş ki anlaşılmıyor. Yumuşak dokuyu kaynatıp temizlememiz ve kesik izlerini mikroskop altında nasıl göründüğüne bakmamız lazım. Bu aralar çorba da içemeyeceğim anlaşılan, dedi Slipper. Crow ortağının koca göbeğine bir bakış attı. Bundan sonra morga daha sık gel istersen. Belki şu tekerlek biraz erir. Yani hayatımı senin gibi spor salonlarında mı geçireyim diyorsun? Diye yapıştırdı Slipper. Mağara göz ucuyla baktı Slipper'a. Bu çıkış onu çok şaşırtmıştı. Genelde hep yumuşak başlı olan Slipper bile demek bir yere kadar sabredebiliyordu. Crow bakışlarının onun akıllı olduğundan habersiz zar zor gülümsedi. Hey! Kas yapmak istediğinde, yani belden yukarından bahsediyorum, her zaman bana katılabilirsin. Maura, bakmamız gereken başka röntgenler de var diyerek son verdi bu atışmaya. Diğer röntgenleri de kaldırdı bu arada. Yoshima ona sıradaki röntgenleri uzattı. Fare kadının başı ve boynu ışık kutusunda aydınlandı. Gece cesedin yüzüne bakarken gördüğü sadece aç leş yiyicilerin kemirdiği çiğ eti. Ama soyulmuş etin altındaki yüz kemikleri katilin yanında hatıra alacağı et parçalarını soyarken kırptığı burun kemiğinin ucunun eksik olması dışında anlaşılmaz bir şekilde zarar görmemişti. Ön dişler yok dedi Slipper. Bunları da katil almadı herhalde. Hayır, atrofik değişiklikler gibi geliyor. Beni şaşırtan da bu zaten. Neden? Bu değişiklikler genelde ilerleyen yaşla ve kötü diş yapısıyla bağlantılıdır. Bu yüzden de oldukça genç bir kadına uymuyor. Yüzü olmadan genç olduğunu nasıl anladın ki? Bel kemiği filmleri yaşla görülen dejeneratif değişikliklere maruz kalmamış. Bir tane beyaz yok. Ne kafası ne de pübik bölgesinde. Gözlerinden ihtiyarlık halkası da yok. Peki sence kaç yaşındadır? En fazla 40. Maura ışık kutusundan sarkan röntgen filmine baktı. Ama bu filmler daha çok ilerlemiş bir yaşta kadınla uyumlu. Genç bir kadın şöyle dursun, ben şimdiye kadar kimse de bu kadar ciddi bir biçimde kemik doku erimesine rastlamadım. Bu kadının parası yetse bile asla protez diş bile taktıramazdı. Açıkçası bu kadının en temel diş bakımlarını dahi uygulamamış. O zaman karşılaştırmak için diş röntgeni çekmeyeceğiz. Sanırım bu kadının bir dişçiye gözükeli 10-15 sene geçmiş. Slipper derin bir iç çekti. Parmak izi yok, yüz yok, diş röntgeni yok. Asla kimliğini öğrenemeyeceğiz. Ama bu katilin neden ayakları da kesip aldığını açıklamıyor, dedi Maura. Hala sabit bir şekilde ışık kutusundaki adı meçhul kadının kafatası filmine bakarken. Sanırım bunun altında başka sebepler yatıyor. Güç kullanma belki de. Ya da büyük bir kin. Eğer bir kadının yüzünü soyup alıyorsanız bu sadece bir hatıra olsun diye değildir. Bu onun yüzüne tecavüz etmektir. Ruhunu çekip almaktır. Neyse, yani katil her kimse işin bokunu çıkarmış anlaşılan, dedi Crow. Dişsiz ve her tarafı yaralı bereli bir kadını kim ister ki? Eğer yüz biriktirmeye karar verdiyse gidip şöminesinin rafındaki fotoğrafların en güzeliyle başlamaz mıydı sizce? Belki daha acemidir, dedi Slipper yavaşça. Belki ilk cinayetidir bu. Maura masaya döndü. Hadi başlayalım. Slipper ve Crow maskelerini takarken çarşafı kaldırdı. Kötü bir koku yayılmıştı etrafa. Potasyum seviyesi ölçümlerinden anladığı kadarıyla bulunduktan yaklaşık 36 saat önce ölmüştü kadın. Hala ölüm sertliği mevcuttu ve uzuvları henüz kolay kolay esnemiyordu. Cinayet mahallinin bir soğuk hava deposu etkisi yaratması dahi çürümenin başlamasını engelleyememişti. Bakteriler iş başına geçip proteinleri kırmaya, hava boşluklarını şişirmeye başlamışlardı. Soğuk hava çürümeyi yavaşlatmış ama durduramamıştı. Ayrım sonu, sayfa 155. Bu ayrımda yer alan yabancı isimler. Glazer. G-L-A-S-E-R.